Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya Bakış Açısına hoş geldiniz. Efendim ben Deniz Ahmet Akay Azak. Bakış Açısında bugün değerli bir konuğumuz, değerli bir büyüğümüz var. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Berat Özipek hocamla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ahmet Akay hocam.
Nasılsınız, iyisiniz?
İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz.
Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Tabii belli aralıklarla sizleri de davet ediyoruz,
evet,
hocam.
Evet.
Allah razı olsun. Misafir oluyorsunuz bize. Tabii dünyada hocam çeşitli noktalarda hem iklimsel olsun hem ekonomik olsun hem de çeşitli sebeplerden dolayı iç savaşlar nedeniyle göç dalgaları farklı farklı ülkelere kaymakta. Buradan yola çıktığımızda bir zorunluluk var. Kimse kendi evini bırakmak istemez.
Evet.
Ama gidildiğinde de o ülkelerde böyle bir set var. Bir farklı bir bakış var. Ama Osmanlı döneminden gördüğümüz karakterler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın çeşitli noktalarında göç yoluyla gelmiş vatandaşların da gittikleri ülkelerdeki o zekalarını, dehalarını, yaptığı işleri de görmekteyiz.
Evet.
Böyle baktığımızda hocam göçmenlere nasıl bakış sağlamak lazım?
Yani öncelikle katkılarından bağımsız olarak insani bir bakışla bakmak lazım. Kendimizi de aynı durumda düşünerek belki hareket etmek lazım. Bunu bir tür böyle evrensel sigorta gibi düşünmek lazım. Yani hepimiz bir şekilde göçmen olabiliriz. Hiç kimse yarın ne olacağına dair bir garanti içinde değil dünyada. Bazı ülkeler mesela ya da bazı toplumlar hiçbir şekilde bunu yaşamayacaklarını düşünüyorlardı. Hep başka insanların hayatına dair haberlerin içinde geçen hadiselerdi bunlar, göç hikayeleri. Ve biraz da böyle ya bu toplumlar bizim gibi toplumlar değil. Dolayısıyla o tür zamanlarda, o tür yerlerde biraz da normal gibi düşünüyorlardı. Ama sonra kendileri de o göç sürecini yaşamak durumunda kaldılar ve yaşayabileceklerdi. Yani dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. Hem siyasi olarak gitmiyor. Amerika Birleşik Devletleri, işte İsrail, malum bu bölgemizde bir soykırım yaşanıyor yani. Toplama kampları yine Çin'de, hani geçen yüzyılda kaldığını düşündüğümüz pek çok kötülüğün bugün tekrar nüksettiğini görüyoruz. Dünyanın her tarafında iyiye doğru değil, kötüye doğru bir gidiş var. Dünyanın böyle zamanları oluyor. İklim krizi gibi ya da iklimle ilgili meselelerde de öyle. Yani böyle bir salınım oluyor dünyada iyi ile kötü arasında. Galiba her zaman için iyide kalmak da çok tercihe şayan olmuyor insanlık açısından. Mutlaka arada bir kan banyosu yapıyor maalesef insanlık. Dolayısıyla yarın öbür gün de kimin göçmen durumuna geleceğini bilmiyoruz. Siz başlangıçta programı açarken işaret ettiniz. Bir de iklim meselesi var mesela. İklimler de değişiyor, dünya değişiyor, dünya ısınıyor. Bazı yerlerin sular altında kalacağı söyleniyor. Bazı yerlerin işte tarıma elverişli hale geleceği, bazı yerlerde de artık tarımın yapılamayacağı söyleniyor mesela. Şimdi su yükselmesi durumunda hangi ülkelerin sular altında kalacağını ya da tarıma elverişsiz hale geleceğini bugün için tam net bilemiyoruz. Çünkü mevsimler de şaşırdı diyoruz ama işte o şaşırmanın sonuçlarını öngörebilmek de çok mümkün değil bugün için. O zaman bir şeyi aramızda yerleştirmemiz lazım insanlar olarak. Yani yarın benim evim yandığında, benim ocağıma ateş düştüğünde ya da benim toprağım suyunu çektiğinde, kuruduğunda size gelebilir miyim? Sizde de eğer aynı şeyler olursa siz de gelebilir misiniz? Yani bunu zımni bir sözleşme gibi aramızda tesis etmemiz gerekiyor. İklim konusunda da, savaş konusunda da, yani doğal olmayan afetler de var. Savaş gibi mesela, soykırım gibi, katliam gibi, etnik temizlik gibi, ondan sonra göçe zorlama gibi, tecavüz ya da benzer suçların savaş ortamında işlenmesi gibi. İnsanlar bir gün öğleden sonra göçe karar vermiyorlar. Yani göç etmek zorunda kalıyorlar,
evet.
Ve acilen, aniden elindeki en değerli varlık olan çocuklarını alarak ancak evden çıkabiliyorlar çoğu kez. Dolayısıyla öncelikle bizim bunu bir yerleştirmemiz lazım. Yani evet, şeyi konuşuruz, yani göçmenlerin geldiği ülkelere yaptıkları katkı çok önemli. Görünen ve görünmeyen boyutlarıyla. Ama ondan önce bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Biz de göçmen olabiliriz. Göçmen olmak, bir ülkeye gitmek, orada sığınma talebinde bulunmak, iltica etmek bir haktır. Ve bu hakkı biz de hayatımızın bir döneminde, en az bir döneminde kullanabiliriz. O zaman Ahlakın en temel yasasıyla hareket etmek lazım. Ahlakın altın kuralıyla sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Ben eğer bu duruma düşmüş olsaydım, göçmen olarak ya da mülteci olarak başım eğik olmadan insan onuruna yaraşır bir şekilde muamele görmek ister miydim gittiğim ülkede? Evet, isterdim. O zaman başka bir insanın da bu muameleyi görmeye ahlaken yetkili olduğunu, haklı olduğunu, onun hakkı olduğunu kabul ederek işe başlamam gerekiyor. Yani ben çoluğumu çocuğumu alıp diyelim ki işte Gazze'yi gördünüz. Daha önce Halep'in şeylerine hani varil bombalarının altında şehir yok oluyor. Orada kalıp da savaşmak gibi bir seçeneğiniz yok. Düşmanı görmüyorsunuz bile çünkü savaştığınız şeyi yukarıdan geliyor ölüm. Böyle bir durumda insan çoluğunu çocuğunu alıp orayı terk ederken başka bir insanın da aynı durumda bunu yapabileceğini ahlaken kabul etmiş sayılır ya da sayılmalı. Yani herkes aynı ahlaki tutarlılığı gösteremez belki ama eğer ahlakın bütün bu siyasi olanın, hukuki olanın öncesinde ve ötesinde, temelinde bir ahlaki mutabakat arayacaksak göç için, o zaman ahlaki mutabakat bu olmalı. Yani biz kendimiz için istediğimizi başkası için de isteyebilmeliyiz. Ve zaten o bakımdan da Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi de diğer uluslararası hukuki metinler de mültecinin hak sahibi bir varlık olduğunu ve onun gittiği yerde insan onuruna, insan haklarına yaraşır bir şekilde muamele görmesi gerektiğini de kabul ediyor. Yani önce ahlak sonra hukuk.
Hocam şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Yani ülkeler arası anlaşma dediniz. Aslında çok da mantıklı. Şimdi işbirliği anlamında, kazan kazan anlamında ülkeler arasında bir ticaret var, bir bakış açısı sağlanıyor. Bu bugün bizim başımıza gelmeyebilir ama yarın neden olmasın? Olabilir, Allah evet. korusun. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelmeyecek diye bir şey yok. İngiltere'nin başına gelmeyecek diye bir şey yok. Yani ülkeler aslında öncesinden böyle anlaşmalar da yapabilir aslında, değil mi?
Evet ama
ne olur ne olmaz diye.
Tabii zaten uluslararası hukuku kabul ettiklerinden dolayı ya da evrensel beyannameyi ve onunla beraber gelen bazı sözleşmeleri, belgeleri kabul etmelerinden dolayı zaten mültecilerin hak sahibi olduğunu da hukuken de, yani sadece ahlaken değil hukuken de hak sahibi olduğunu kabul ediyorlar. Problem ahlaki davranmıyorlar ve hukuken kabul ettiklerini pratik olarak reddediyorlar. Yani Avrupa'daki herhangi bir şey, hukuk metni Frontex'in yaptıklarını meşrulaştırmaz. Yani tekneleri batırarak göçmenleri işte denize gark edin, onları öldürün demez. Ama yapılıyor bu. Ve bunu bilmeyerek ya da işte diyelim ki hukuka aykırı olduğunu işte Avrupa Birliği'nin bilmediği bir süreçte yapılmıyor bunlar. Onlar başlarını çeviriyorlar, gözlerini kapatıyorlar ve orada neyin yapıldığını biliyorlar ve bunu tercih ediyorlar. Dolayısıyla ya da belki direktif olarak da veriyor olabilirler. Çünkü bazı uyguladıkları cezalar, mesela mültecilerle dayanışma sergileyen ya da onları denizde yalnız bırakmayan insanlara yönelik olarak bazı Avrupa ülkelerinin getirdiği müeyyideler, aslında nereye doğru, okun ne tarafa doğru olduğunu, yani onların nereye gitmesinin istendiğini de işaret ediyor. Dolayısıyla mesele hukuk meselesi değil. Hukuki olarak bu haklar zaten tanınmış ve devletler tarafından da kabul edilmiş durumda. Benim kastettiğim biraz da zımni, yani sözlü olmayan bir sözleşme, bir ön kabul. Bunu beraberce kabul etmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünün, iki kişi beraber yola çıkıyorsanız birbirinize destek olmak durumundasınız. İşte birbirinizle beraber yolculuk etmek durumundasınız. O zaman bunun getirdiği bir de hukuk vardır. Her şeyi baştan şey
yazılı
yapmanız
olacak
gerekmez.
Diye bir şey yok. Kültürel, evet. dini değerler de var.
Evet, insani her şey, yani belki daha hayatın olağan akışının getirdiği şeyler. Yani insan şunu bilir, işte ben yurtsuz kalırsam birileri beni kabul edebilmeli. Bunu ister insan ve başkasının da bunu kabul etmesini ister. O zaman kendisinin de bunu uygulaması gerekiyor. İşte problem orada. Dünyamız şu an bunu uygulamayan devletlerle uğraşmak durumunda kalıyor. Onların ön yargısı gittikçe artan, ayrımcı, ırkçı yaklaşımların tuzağına düşen toplumlarıyla ve onların siyasetteki belirleyiciliğiyle uğraşmak zorunda kalıyor. Oysa belki asıl dikkat edilmesi ya da değinilmesi gereken husus, bugün göçmen istemeyen devletler, Amerika'sından İngiltere'sine kadar, göçü ortaya çıkaran, doğal olmayan afetleri ortaya çıkaran asıl devletler. Evet. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a, hani bugün Afganistanlı mültecilerden bahsediyoruz, Suriyeli mültecilerden bahsediyoruz, Iraklılardan bahsediyoruz. Bu ülkelerden insanlar aniden kendileri gelmeye başlamadılar. Hepsinde daha önce bu göçmenlerden hoşlanmayan devletlerin oralara yönelik bir şiddeti vardı, bir savaşı vardı, empoze ettiği bir çatışma vardı. Ve o çatışmanın ürünü olarak bu insanlar çıkıyorlar, geliyorlar. Bu devletler böyle biraz tabiri caizse şey gibi, kendi gayrimeşru çocuğunu kabul etmek istemeyen, yani karşısına geldiği zaman o günahının, o yaptığı işte diyelim ki yanlışın, bedeli. Evet yani diyelim evlilik dışı bir ilişkinin sonucu olarak ortaya çıkan o evladı, işte o çocukları kabul etmeyen ülkeler gibiler. Yani yaptıkları şiddetin ürünü olan bir şeyi reddediyorlar. Sen gelme benim ülkeme diyor. Tamam da çok güzel bir söz vardı. Siz bir vakitler orada olduğunuz için biz buradayız diyor bir göçmen. Çok güzel bir
evet, üniversite sloganı. Sahnesi vardı öyle bir. Hatta evet, evet. Vardı. Hocam şimdi şöyle, bundan birkaç ay önce de Trump, Orta Doğu güvenilir bir bölge değil diye bir evet. sözü var. Ve ben bunu duyunca çok sinirlenmiştim. Ya kardeşim, siz burayı bozdunuz. Evet. Şimdi diyorsunuz ki güvenilir, Amerikalılar oradan çıksın.
Acaba neden güvenilir değil, evet.
Acaba siz buraları bozduğunuz için olabilir mi evet. yani?
Irak Savaşı'nı düşünün mesela. Ondan sonra kitle imha silahları olduğunu söylediler. Ondan sonra
affedersiniz yokmuş dediler. Evet. Ne oldu? Evet. Ama ölen 1 milyon insan ne oldu? Tabii. Nasıl?
Yani olmadığını zaten biliyorlardı yaparken. Evet. Şimdi geçenlerde Tony Blair'in bir açıklaması vardı. O da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'la beraber o Irak Savaşı'nın suç ortaklarındandı. İngiltere'yi.
11 Eylül'den sonra.
Evet, 2003'te. Ondan sonra şimdi o zamandaki rolünden dolayı o kadar sahtece bir şeydi ki, yani bir timsah gözyaşı döküyor. İşte evet, bunun bir sorumluluğunu kabul ediyorum gibi bir şey. Sorumluluğunu kabul ediyorsun da ne yapmış oluyorsun? Yani tam olarak mesela
bir dava var mı? Bir içeriği aldılar mı?
Daha
bir
da önemlisi şu mı? Yani sen oraya geldiğinde aynı zamanda oranın petrolüne de el koydun, şeyine de el koydun, doğal kaynaklarına da. Şirketlerin ona göre anlaşmalar yaptılar. Sonra anladık ki, ya da öğrendik ki, ya da daha doğru bir ifadeyle siz daha sonra itiraf ettiniz ki orada kitle imha silahı yokmuş. Peki o tarihten bu yana çaldıklarınızın yasal faiziyle beraber ödemesini yapacak mısınız? Yoksa sözüm ona böyle uygar bir ülkenin öz eleştirisiyle mi yetineceksiniz? Tabii ki ikincisi. Uygar bir ülkenin, açık toplumun da bir gereği olarak, bunların hepsini tırnak içinde kullanıyorum, yaptıkları şeyler. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Obama 50 yıl sonra şeyi itiraf etmişti. İran'daki 1953 yılındaki Musaddık'ı devirdikleri darbeyi itiraf etmişti. Yani onun bir CIA operasyonu olduğunu CIA kendisi de açıkladı. Ama o kadar. Yani peki niye yapmıştınız darbeyi? Çünkü İran'ın o günkü başbakanı petrolü millileştirmişti. İran'ın petrolü İran halkınındır demişti.
Çok doğru.
Ondan sonra petrolü millileştirdiği için generallere darbe yaptırdılar. Yani İran Silahlı Kuvvetleri'ne. Ve sonuçta istedikleri düzen kuruldu. Peki bu 50 yıl içinde o petrolü hortumladığınız, ondan sonra işte bunu geriye doğru faiziyle bilmem neyle beraber ödemeniz gerekmez mi hortumladığınız için? Yok. Onlar daha çok tarihe karşı dürüst olmayı tercih ediyorlar.
Yani şimdi hocam, burada tabii çok insani olmayan bir tavır var. Yani İslami tavrı geçtik. Çünkü adamlar Müslüman değil zaten de. İnsani bir duruş sergilerken, yani öyleymiş gibi.
Evet.
Dururken aslında dediğiniz gibi timsah gözyaşı gibi, insani olmayan bir hareketle arka tarafta doğmamış insanların, bebeklerin haklarını yıllarca Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve çeşitli ülkelere bir kaynak olarak gitti. Bunlar eninde sonunda hocam bir karşılık göreceklerdir değil mi? Yani bu dünyada da görecekler, zaten ahirette de görecekler. Yani bu dünyada sadece Allah'ın belası, yani bela verdiği kitlelere baktığınızda sadece bunlar bir deprem değildir. Bir ekonomik kriz de olabilir. Bir toplumsal kargaşa da olabilir. Yani değil mi? Bir de olaya öyle bakmak lazım. Belki bugün Amerika'nın belki de hani çok önceden 50 yıl sonra batacağını ima eden birçok büyüğümüz vardı. Amerika bunun günahını hocam sizce görecek midir?
Bu bize bağlı sanıyorum. Dünya toplumlarına bağlı, onların yapacaklarına bağlı. Eğer bugünkü yaklaşım tarzı devam edecek olursa muhtemelen görmeyecektir. Yani evet, belki başka bazı güçler yükselmeye başladı. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin o bakımdan tahtını biraz sarsan bir şey var.
Çin var.
Evet, ama o yükselen güçler de ondan daha iyi değil.
Değil.
Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin güya bir insan hakları ya da işte böyle demokrasi şeyi vardı. Gerçi son tahlilde en antidemokratik, en gaddar yönetimlerle de iş birliğine girebilecekleri de bir şey vardı. Ya açıktan ya da İsrail eliyle kirli işlerini yaptırdıkları bir şey. Ya da kendileri gizliden mesela ambargo koyuyor ve silah satıyor. Ambargo koyduğu ülkeye ondan sonra. Ama bu birazcık dünya toplumlarındaki dengelerin değişmesi veya değiştirilmesi için bizim yapabileceklerimize de bağlı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin de diğer ülkelerinde çok rahat uyguladıkları bir şey var. Böl ve yönet. Biz bir kere bunun bu sorunu çözebilecek bir perspektife baştan sahip olmamız gerekiyor. Dünyanın herhangi bir tarafında olan bir şeye kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Bazen kavga ettiğimiz kişilerin, ülkelerin de yenilmemesini sağlamamız gerekiyor. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in şu an için İngiltere'nin ya da diğer sözüm ona demokratik işte özgür dünyanın, liberal demokrasilerin çok iyi niyetli olmadıklarını görüyoruz. O zaman ona karşı bizim de bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Yani İran'ın mesela yenilmemesi, İran'ın diz çökmesine izin verilmemesi gerekiyor. Bütün o tartışmalar, bütün o iç hesaplaşmalar, etnik, dini, mezhepsel farklılaşma üzerinden bize empoze ettikleri gündemi kabul etmememiz gerekiyor. Ki yani birilerinin kaşıyacağı yara kalmasın. Eğer yara açarsak biz kendi ülkemizde, kendi toplumumuzda, kendi bölgemizde birileri gelir orayı kaşır. Onun için öncelikle bir yarayı sararak başlamak gerekiyor.
Şimdi siz dediniz yani kendimize bir bakmamız lazım. Ben şöyle bir inanca sahibim yani artık. Filistin, Gazze hadisesinden sonra dünyada hocam son rakamları söylüyorum. Yaklaşık 1 milyon insan İslam'ı seçmiş durumda. Bu sayı artıyor. Biz eğer Müslümanlar olarak hem yani doğma büyüme Müslümanlar olarak hem de dünyanın çeşitli yerlerini bilhassa batıdaki o İslami motiflerle artık bezenmiş ve İslami hayatı yaşayan batılıların birleşmesiyle belki de bir büyük şeytan Amerika ile sonradan arkasından gelecek olan diğer şeytan Çin'le veyahut da bu minvaldeki ülkelere herhalde bir dik duruş sağlayabilirsek diyorsunuz. Bunlar kendilerine gelebilir. Doğru mu?
Yani aslında söylemeye çalıştım. Öncelikle kendimize bakmamız. Bizim maruz kaldığımız bugün sıkıntılar sadece Batı tarafından empoze edilen şeyler değil. Yani bizim kendimizin başına açtığı şeyler de var. Yani bu eski bir hikaye. Belki işte medeniyetlerin yükselişi, düşüşü, bir sürü konuya da giren tarafı var ama söylemeye çalıştığım şey şu, bizim öncelikle kendimizde olanı düzeltmemiz lazım ki ondan sonra taktik olarak, strateji olarak vesaire bu diyelim ki böl yönete ya da başka türden stratejilere karşı daha şey olabiliriz, hazırlıklı olabiliriz. Ama önce evin içini bizim düzeltmemiz gerekiyor. Yani toplumlar olarak bizim yaşadığımız bölge birilerinin sorunlu bölge olarak gördüğü yer olmak zorunda değil. Yani o bakımdan bizim öncelikle kendi sorunlarımızı çözmeye çalışmamız gerekiyor. Bunu yaparken de tabii önce kendi sorunumu çözeyim de şu bu arada o da gelsin işgalini devam ettirsin diye düşünmek değil. Yani bölge ülkeleri arasında, bölge toplumları arasında bu şeyleri yalıtılmışlığı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bizim meselelerimizi beraberce konuşmamız gerekiyor. Mesela İran'da ne olup bittiğini ya da Irak'ta ne olup bittiğini, Irak'ta şu an hangi şeyin mesela yönetimin olduğunu ondan sonra onun nasıl bir yaklaşım tarzı içinde olduğunu bunları çok bilmiyoruz. Yani şöyle düşünün geçen yüzyılın başında mesela yaşadığımız coğrafyada sınırlar çok daha önemsizdi. İnsanlar birbirlerinden haberdardı. İstanbul'da basılan bir dergi işte İskenderiye'de ya da Paris'te okunabiliyordu ya da gidip insanlar Mısır'da gazete çıkarabiliyorlardı. Afganistan'da yazılan bir kitap burada medresede okutulabiliyordu mesela. Turan Kışlakçı çok güzel anlatıyor bu şeyi mesela. O ancak bir global toplumda olabilecek olan o iletişim şeyini, gücünü. Şu an biz yok. Bizde böyle bir şey yok mesela. Yani şu an biz sınırın hemen öbür tarafında. Aslında ulus devletler zihnimize gerçekten o şeyleri, bariyerleri örmüş. Sadece sınır ya da işte dikenli tel değil bu.
Kasti yapılan bir hadise değil mi?
Tabii zaten mi? Hepsi bir
herkes
ulus devlet yürütebilmek
yani
için.
Parçalı
evet,
yönet.
Bu aslında aynı zamanda da büyük batılı devletlerin ya da işte Rusya gibi devletlerin de işine yarayan da bir şey. Çünkü siz izole ettiğiniz zaman kendinizi, başınızı çevirdiğiniz zaman şey olmuyor. Evet. Bir de yani işte bize ne Orta Doğu'dan, Orta Doğu bataklığı falan diyen insanlar herhalde Türkiye'yi İskandinav ülkesi sanıyorlar. Öyle değil. Siz istemeseniz de oradasınız. Başınızı çevirdiğinizde o sorun kaybolmuyor.
Yani Edirne Kapı Şehitliği'nden herhalde bu arkadaşlar geçmiyorlar.
Evet.
Yani orada yatan, Edirne Kapı Şehitliği'nde yatanların mezar taşlarına baktığınızda görürsünüz. Yani Makedon'u da görürsünüz.
Bir de Türkiye bu bölgede.
Suriye'yi de görürsünüz.
Evet. Yani siz bu coğrafya kaderdir diyor ya, siz bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. Yani o zaman bu bölgede olduğunuz gerçeğinden de hareket etmek gerekiyor. Yani Türkiye sadece bir Avrupa ülkesi değil. Türkiye bir Asya ülkesi. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi. Orta Doğu ismi ne kadar uygunsa tabii o. Ama sonuçta adına ne derseniz deyin. Biz bu bölgede yaşıyoruz.
Evet. Pekala değerli hocam, şimdi tabii hani Suriye'de bazı gelişmeler var. Hem Dışişleri Bakanımız hem MİT Başkanımız çeşitli adımlar atıyorlar. Tabii ülkenin sadece kendi içinde değil, çevresindeki komşular ve tüm dünyayla da ilgili bir iletişim ağı da ciddi anlamda kuruluyor. Bu Rusya-Ukrayna savaşı bir belirsizlik içerisinde de devam ediyor. Trump şimdi geldi. Dedi ki ben bunu çözeceğim dedi. Hı hı. Ama 100 günden fazla oldu, halen çözemedi. Yani Trump güvenilir bir lider mi? Yoksa böyle ihtiyaca binaen başka bir ortaklığa hemen zıplayabilecek bir tip mi?
Belki bir görünen bir şey var, imaj var. Bir de o görünen imajın arkasında bir devlet politikası da var. Bazen devlet politikası böyle tuhaf, absürt bir şekilde de kendisini gösteriyor olabilir. Yani eğer özellikle öngörülemezliğin söz konusu olduğu bir döneme girmişseniz, tırnak içinde çılgın bazı şeyler yapmak ihtiyacı duyuyorsanız, ki aslında Çin'in yükselişi, Amerika Birleşik Devletleri 90'lı yılların sonlarında yakaladığı o tek kutuplu dünyada değil artık. Dolayısıyla bir şeylerin ayağının altından kaymakta olduğunu gördüğü için daha agresif hale geliyor ve o agresiflikle ancak o aradaki şeyi kapatmaya çalışıyor. Trump mesela gidip açık açık tehdit ederek ülkelerden, buna haraç almak deniyor zaten ya da gasp deniyor onun ticaret dediği
son
şey.
Son Orta Doğu ziyareti.
3.2 trilyon dolar, evet, yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlarını almak zorunda kalıyorlar. Hiç kullanamayacaklarını bildikleri silahları. Yani nereden gelecek saldırı? İsrail'den gelecek gelirse. Peki İsrail'e karşı Amerika Birleşik Devletleri bu sattığı silahları kullandırtır mı? Teknolojik olarak mesela böyle bir engelleme yapar mı, yapmaz mı? Sonucu, cevabı hepimiz biliyoruz. O zaman niye alıyorlar bu silahları? Çünkü para vermek zorunda kalıyor.
Kendi makamlarını korumak zorunda kalıyor.
Ya da işte ülkesinin hani İsrail tarafından ya da Amerika Birleşik Devletleri tarafından doğrudan saldırıya uğramaması için haraç ödüyor. Eskiden olan şey şimdi de geçerli. Ama bunu işte Trump gibi bir tırnak içinde çılgının eliyle yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Belki böyle de okunabilir. Trump'ın kişisel olarak çok böyle renkli denebilir mi bilmiyorum. Hani farklı bir kişi olduğu söylenebilir, doğru. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli politikasına baktığımız zaman onun bu kişisel farklılığının bir sapma ortaya çıkarıp çıkarmadığını değerlendirmek lazım. Yok öyle bir sapma. Yani son tahlilde yine bir soykırım yaşanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri demokratların verdiği desteği muhafazakarlar eliyle yine veriyor. Yani Trump'tan öncekilerin de yaptığı şey yine devam ediyor. O zaman biraz da bu işte Alaska'yı alalım, Grönland'ı alalım, ondan sonra işte bilmem nereye el koyalım falan gibi şeylerin de çok itibar edilmemesi gereken
bir yaklaşım
söylemler olduğunu, asıl yapmak istenenin ya da asıl olanın değişmediğini de görüyoruz. Yani o bakımdan Trump'ın mesela söylemlerine falan baktığınız zaman İran'ı dize getirmeye çalışırken, işte kötü polis, iyi polis meselesindeki gibi bir şey yaparken düşünüyorum Biden olsaydı ne yapardı? Bu kelimelerle söylemezdi muhtemelen ama aynısını yapardı.
Evet. Şimdi tabii hani dış siyasete biraz giriş yaptık ama başa dönecek olursak iklim krizi sebebiyle bu göç dalgaları hiç umulmadık yerde patlak verir mi hocam? Yani hem bu hem de bunun üstünde bir ülkeye olan katma değeri de konuşursak ondan sonra yayınımızı yavaş yavaş tamamlamış oluruz. Buyurunuz hocam.
Yani bütün bunlar olabilir. Şimdi eski atlasları hatırlıyorum ben. Çocukken baktığım atlasları. Bugünkü Ukrayna topraklarını gösterirken işte stepler diyordu, buz altında diyordu. İşte buralarda tarım yapılmıyor diyordu. Şimdi buralar artık dünyanın tarım tahıl ambarı haline geldi. Öyle ki işte oradaki savaştan dolayı bir aksama olursa dünyanın aç kalacağından söz ediliyor. Şimdi dolayısıyla bir şeyler değişiyor. Kutuplarda buzlar eriyor. Belki tekrar bir tersi bir dönem de yaşanacak. 50 yıl sonra mı, 500 yıl sonra mı bunu öngörmek mümkün değil. Ama bizim eğer bütün bu gelişmelerden bağımsız olarak bir kurallar bütününü yerleştirmemiz mümkün olursa, o zaman ne yaşanırsa yaşansın, hiç değilse çocuklarımızı hayatta tutabileceğimiz bir ortamı bulabiliriz diye söylemek mümkün. Yani yarın öbür gün dünyanın neresinde ne yapacağız? Mesela radyoaktif bir serpintinin nereye geleceğini bilemeyiz. Çünkü nerede yaşanacağını bilmiyoruz o savaşın ya da nereye atılacağını bilmiyoruz. Ve atıldıktan sonra o ölüm yüklü bulutlar nereye götürüp onu bırakacak onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim o zımni sözleşmeyi bir kere, yani ona uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım. Öyle bir şey oluşturmamız lazım ki bunun hukuki ve siyasi mekanizmalarını da oluşturmamız lazım. Öyle bir şey yapmamız lazım ki yarın öbür gün dünyanın bir tarafında olanlardan dolayı başka bir tarafındaki orayı terk etmek isterse dikenli tellerle karşılaşmasın. Çünkü kimin bir tür bilinmezlik perdesinin arkasından bakıyoruz aslında şeye, dünyaya. Yani bu aynı zamanda bizim bir avantajımız. Çünkü bu olumsuz şeyin kime çıkacağını bilmiyoruz. Kur'an'ın kime çıkacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla da bilmediğimiz bir ortam bize kime çıkarsa çıksın ötekine ahlaki bir yükümlülük içinde ve bunun sonucu olarak da hukuki bir yükümlülük içinde davranmamız için çok yeterli bir gerekçe oluşturuyor. Yani ikimiz diyelim ki kısa ve uzun çöpü çekme şeyine girdik. Birimizinkisi kötü çıktı. Ya da 5 kişi olduğumuzu düşünelim, daha iyi bir hesap olur. Ondan sonra kısa çöpü çeken kişi kim olursa olsun hepimiz olabiliriz. Şöyle bir kural koyabilirsek, kısa çöp kime çıkarsa onunla toplumun diğer kesimleri ya da dünyanın diğer toplumları dayanışma içinde olacak diye. O zaman belki daha iyi üstesinden gelebiliriz bu sorunların. Yoksa öbür türlü şu an ben ihtiyaç duyuyorum, ben geleyim ama senin ihtiyacın olduğu zaman gelirsen almam seni şeyiyle. Yine eski sorunlar devam eder. Doğal afetlerin yanında doğal olmayan afetler de kendi kendimizi tüketmiş oluruz. Gerçekçi olmak lazım. Bu söylediğim benim romantik bir şey değil. Çok temel, hayatta kalabilmenin çok temel asgari bir gereği. Yani insanca hayatta kalabilmenin asgari bir gereği. Aksi halde elinde sopası olan ya da sopası daha büyük olan öbürüne yaşama hakkı vermez. Öyle bir yer, bir insanın kurdu olduğu bir dünya tahayyül etmiyorsak o zaman yapmamız gereken belli zaten.
Pekala, bu göçmenlerin ülkeye kazandırdıklarına da bir el atarsak hocam. Yani, kazanımları aslında görmekten mi geliyor yöneticiler?
Şimdi bazı kazanımlar zaten görünmeyebiliyor. Çünkü bir göçmenin başka bir ülkeye geldiğinde onun oraya olan katkısını kolaylıkla ölçmek mümkün değil. Çünkü önemli bir filozof var, Bastiat. 1800'lü yıllarda Bastiat görünen ve görünmeyen etki ayrımından bahseder. Yani bazı etkiler çok görünür. Diyelim ki parayla geldi işte göçmen. Ve orada iktisadi bakımdan hayatın canlandığını hissediyorsunuz. Ama bir de paranın dışında getirdikleri var. Hüneri ile geliyor. Becerisiyle geliyor. Kendi ülkesindeyken hiç yapmadığı kadar başarılı çalışmasıyla geliyor. İcatlarıyla geliyor. Şimdi şöyle düşünüyor insanlar bazen. Ya bu insan kendi ülkesindeyken hiç öyle şey değildi, icat yapan birisi değildi ya da böyle nasıl oluyor da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji şirketlerinin %40'ını göçmenler kurmuş oluyor? Nasıl oluyor da işte Avrupa'da başka yerlerde gelişmeyi, ilerlemeyi sağlayan en önemli lokomotif onlardan oluyor? Mesela Venedik şehrini düşün, göçmenlerin kurduğu bir şehir. Bu kadar çabuk gelişebiliyor, şey yapabiliyor. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün. Bunun cevabı aslında şeyde, çünkü insanlar ihtiyaç duyuyorlar. Yani kendi ülkesinde iken işte öğleye kadar rahat rahat yatabilecek olan bir insan, göçmen olarak başka bir ülkede bulunduğunda çalışmak ve üretmek zorunda olduğunu biliyor. Ev ekmek götürmesi
farklı
gerekiyor.
Farklı bir motivasyon.
Evet. Ve farklı bir şey oluşturmak zorunda olduğunu biliyor. O yüzden de işte daha üretkenlik, daha fazla böyle yenilikçilik, yenilik ruhu falan beraberinde geliyor. Yani insanın ihtiyaçları belirliyor bütün bunları. O yüzden göçmenlerin geldiği yerde sadece iktisadi bakımdan bir canlılık olmuyor. Aynı zamanda kültürel bakımdan bir zenginleşme oluyor. Bilimde, sanatta incelme oluyor. Ve aynı zamanda bu insanlar geldikleri yerlerde de ufuk açıcı bazı yeniliklere de imza atan insanlar oluyor. Yani bu Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in mesela BioNTech aşısındaki şeyleri, bu bir tesadüf değil. Yani göçmen çocuğu çok daha kendisini geliştirmeye ihtiyacı içinde hissediyor. Çünkü eğer tutunabilecekse diğerlerinden çok daha iyi olmak zorunda. Maça zaten birkaç sıfır yenik başlıyor.
Osmanlı'da da öyle hocam.
Evet.
Yani başka memleketlerden mesela devşirme yaptıkları da aslında onlar da göçmen.
Evet, ve onlar da daha başarılı olma ihtiyacı hissediyorlar. Yani orada tutunabilmek için. Ve o bakımdan göçmenlerin bir ülkeye sağladıkları çok değerli. Yani iktisadi bakımdan mesela Türkiye'de şu an çok böyle bir şey var. Sosyal medyada bir dezenformasyon kampanyası var. İşte onlar geliyorlar, işimizi alıyorlar falan. Hayır, aslında çalışmak istemediğimiz işlerde çalışıyorlar. Bir arkadaşımın çok güzel bir ifadesi vardı. Onlar diyordu, oturmadığımız evlerde oturuyorlar, yapmadığımız işleri yapıyorlar, kullanmadığımız eşyaları kullanıyorlar. Demek istiyordu ki aslında, yani mesela diyelim ki sokakta kağıt toplayıcıların Suriyeli ya da Afganistanlı olması, o sektörün zorla Türklerin ya da Türkiye kökenlilerin elinden alındığı anlamına gelmiyor. Artık yapılmak istenmeyen, evet, yani getirisi çok da tercihe şayan olmadığı için birileri yapıyor o şeyleri. Ama göçmenlerin gelmesiyle beraber ülkede işsizlik de olmuyor mesela. Bu son tahlilde büyük bir göçmen alan ülkelere kısa bir süre sonra bakıldığında işsizliğin zannedildiği gibi artmadığı görülüyor. Çünkü gelenler aynı zamanda tüketici, aynı zamanda yatırımcı, istihdam oluşturucu, istihdam sağlayıcı.
Üretici.
Evet, yani tüm iktisadi aktörler bir arada geliyor. Parası olan da, olmayan da, emeğiyle çalışacak olan da, yenilikçi, inovatif fikirleri olanlar da, hepsi bir arada geliyorlar.
Dil zenginliği de oluyor hocam.
Her şeyin
yani
zenginliği
bir gün,
oluyor.
Mesela diyelim ki Afganistanlı veyahut da Suriyeli veya bir başka memleketten gelenin kullandığı dilin yanında kendi çocukları da Türkçe'yi öğreniyor. Ve tabii, kendi diliyle, ana diliyle, Türkçe'yle yarın bir gün tercüme alanında da ihtiyacı aslında kapatıyor. Sadece hani tabii, bir perspektiften bakınca söylüyorum.
Evet, bir sürü perspektiften
çok
bakabiliriz.
Yani.
Mesela diyelim ki hünerleriyle geliyorlar demiştim. Şimdi Antep'te daha önce mesela 5-10 tane ayakkabı işte şeyi varken, yapma stili varken ya da dizayn etme. Şimdi 10-15 tane daha fazla Halep'ten gelenlerle beraber olduğu söyleniyor. Onlar gelenler aynı zamanda diğer Arap ülkelerinden ihracat ve ithalat için aracılık da yapabiliyorlar.
Tabii.
Burada şey kuruyorlar. Yemekler farklılaşıyor.
Hocam
yani
bir sürü baklava
seçenekleriniz
geldi.
Artıyor. Evet. Ben de mesela şeyi seviyorum. Pilavı ve şeyi, bu onun içindeki kaküleyi mesela diyelim ki. Bizim aslında unuttuğumuz lezzetleri de yeniden hatırlamamız ve keşfetmemiz anlamına geliyor. Sahip olmadıklarımıza
da zaten 100 yıl
olmamız.
Önce, 100 yıl önce hocam orası bizimdi yani.
Hep beraberdik diyelim.
Hep
işte
beraberdik,
evet, yani. beraberdik.
Yok, milliyetçilik anlamında değil de hani o topraklarda da hani bizim dedelerimiz hükmediyordu. Yani şunu söyleyeceğim. Aslında birbirimize ihtiyacımız var hocam.
Evet.
İnsanız yani. Sadece bu ihtiyaç kültür ihtiyacı değil ki. bu ihtiyaç insani bir ihtiyaç. Ondan sonra mesela Müslümanız, farklı kültürler olsa da evlilikler oluyor, aileler kaynaşıyor, insanlar birbirleriyle ticaret yapıyor sizin söylediğiniz gibi. Bugün son zamanlarda bilhassa fabrikalar tam kapanacağı sırada, işsizlik varken, kimse iş beğenmiyorken, işsizlik derken Türkiye anlamında değil, şirket işçi arıyor
Türkiye
ama kimse
da,
beğenmiyor. Yani, öyle olunca ne oluyor? Şirketlerin kapanma noktasındayken bir sürü fabrika Suriyeli kardeşlerimiz sayesinde, Afgan kardeşimiz sayesinde beğenmediği, Türklerin bizim beğenmediğimiz işleri orada yapıyorlar.
Ve onlardan ayakta da doğru dürüst yararlanamıyoruz. Kendi ayaklarımıza taktığımız prangalar yüzünden. Yani mesela birçok yere gittim ben. İşçi ihtiyaçları var ama işte Türkiye'de Çalışma Bakanlığı çalışma izni vermediğinden dolayı ya da çok zorladığından dolayı şey yapamıyorlar. Yani arzla talep birbiriyle buluşamıyor. Konya'ya gittik mesela. Konya Ticaret Odası'ndan yetkililerle görüştük. Oradaki işte girişimcilerle görüştük. Ondan sonra esnafla ve birçok kişiyle. Şeyi var mesela, iş garantili kurs açıyorlar. Gelen yok. Yani diyelim ki, çünkü ben diyor işte bilmem demirci, soğuk demirci ya da
bizim Türkler için mi açıyorlar?
Herkes için.
Herkes
yani
için.
Sonuçta öbürüne de ulaşamıyorlar. Çünkü öbürünün de çalışma hakkı yok. Çalışma
ya kaçak çalışacak veyahut da çalışamayacak.
İşte o da zaten ayrı bir problem. Ondan sonra başka yerlerden, Hindistan'dan bir yerlerden işçi getirmekten söz ediyorlar yani. Ama zaten yine getireceği de yine insan olacak. Yani
tabii.
Hani Almanların şeyi vardı ya, biz işçi istemiştik Türkiye'den, insan geldi diye. Çünkü o da yani ailesiyle gelecek ya da bir süre sonra ailesini getirmek isteyecek. Hazır elinizin altında insan var ve bir sürü iş yeri çok küçük marjlarla ayakta kalıyor. Özellikle tarım sektöründe. Yani Afganistanlıları çektiğiniz zaman
hayvancılık
ölür diyorlar. Çok doğru.
Çünkü onlar çobanlığı onlar yapıyor.
Evet. Yani Türkiye'deki ortalama bir insan çoban olmak istemiyor. Maaşı da iyi olduğu halde.
Evet, evet.
Yani
haberlerde duyuyoruz hocam.
Bir anket görmüştüm. Anketten söz edilmişti. Gençlere şunu soruyorlar. 100 bin liraya çobanlık mı yapmak istersiniz? Asgari ücretle masa başı iş mi istersiniz? Aşağı yukarı tamamı asgari ücretle masa başı işi tercih ediyordu mesela. Çünkü kimse kızını çobana vermek istemiyor. Yani bir taraftan da. Ya da işte bir insan kendisine aslında tabiatın çok içinde olduğu bir şeydi ama birileri ancak bunu belli bir olgunluktan sonra şey yapabiliyorlar.
Topraktan
yani.
Gelip evet. Topraktan geldiğimizi farkında olmamak.
Ben mesela memlekete gittiğimde görüyorum. İşte diyelim ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de uzun yıllar yaşamış. Ondan sonra kariyerinde belli bir yere gelmiş insan geliyor. Şu an orada bir çobanın yapacağı şeyleri yapıyor ve çok büyük bir istekle yapıyor. Yani benim ablam da emekli olduktan sonra mesela şimdi işte memlekette bahçeyle bağla ilgileniyor ve
mutlu.
Onun için evet çok değerli bir şey ama kariyerinin başında mesela böyle bir seçenekle oradaki birisi karşılaşmış olsaydı istemezdi. İşte neyse istiyor istemiyor ama sonuçta bir açık var. O açığın olduğu bir ortamda da birisi gelmiş ve ben ailemi geçindirmek için çalışmak zorundayım diyor. Yani Türkiye'de garip bir şey var. Yağ var, şeker var, helva yapamıyoruz. Yani un var ve kendimizi bu ciddi bir ekonomik potansiyelin katkısından mahrum bırakıyoruz.
Hocam yani biraz şey olacak ama acaba biz, yani yayında uzadı gerçi, bitirmek durumundayız işareti veriliyor. Kendimizi burada ezik mi görüyoruz hocam? Yani bu topraklar bizim toprağımız, bu hayvanlar bizim hayvanımız. Yani
aslında şöyle, daha çok o insanı istemeyen kesimlerin dayattığı gündeme teslim oluyoruz.
Sesi çok yükseleni dinliyoruz.
Aslında o da daha çok sosyal medyada ve yani şeyde değilim. Sanayiye gittiğiniz zaman insanlar ihtiyacımız var diyorlar. Bu insanların emeğine ihtiyacımız var diyorlar. Ben diyor bilmem işte soğuk demirci bulamıyorum diyor. Ben şunu bulamıyorum, ben bunu bulamıyorum diyor. Ve çırağa bilmem şeye ihtiyaç var. Şimdi herkes Türkiye'de kendisini üniversite okumak zorunda hissettirildiği için, öyle bir şeye girdiği
algı
için mesela. Bir tamir işi olduğunda, bir şey olduğunda mesela doğru dürüst birisini bulamıyorsun. Yani en azından biz bulamıyoruz. Ben memnun kalmıyorum genellikle eve çağırdığımızda mesela şey yaptığımızda. Ciddi alanda bazı sektörlerde boşluklar var. Bunu gözlemlemek mümkün. Çok onun için sosyal medyadan ayrılıp şeye gitmek lazım. Sosyalle buluşmamız lazım. Yani asıl sosyal olana, halka gitmemiz lazım. Onu gördüğünüz zaman zaten ciddi bir ekonomik potansiyelin orada durduğunu, bizim ondan faydalanmamızı beklediğini görüyoruz. O ekonomik potansiyel de aynı zamanda bir aileyi geçindirmek isteyen bir insanı temsil ediyor. Yani ihtiyaçlarımız o kadar birbirini tamamlıyor ki Ve yani ben şey hayret ediyorum mesela, Çalışma Bakanlığı nasıl oluyor da hala %10'unu bile aşağı yukarı geçmeyecek bir çalışma hakkı veriyor Türkiye'deki geçici koruma altındaki bireylere. Ülkenin ekonomisine ihtiyacı var. Devlet o insanlara para vermiyor. O zaman ne demiş oluyoruz? Gayri resmi olarak ciddi bir ekonomik sömürü ve istismar altında çalış diyoruz. Yani neden böyle olsun ki? Yani,
evet tabii.
Adını koyarak ondan sonra başka yerden işçi getirme derdilerine düşmeden, onun da ayrı bir problemi var çünkü. Buradaki potansiyelden istifade etmek, onun için hukuki güvenceler oluşturmak varken Afganistan'la ilgili. Şimdi mesela şeyi düşünün, sosyal medyada böyle bir tuhaf tuhaf böyle şeyler var Afganistan'la ilgili. Bunlar bildiğimiz bir vakitler, işte tanıdığımız, yüzlerce yıldır beraber yaşadığımız, gidip geldiğimiz insanlar değilmiş de sanki böyle uzaydan gelen tuhaf varlıklarmış gibi resmediliyor. Ve buna uygun bir politikanın da şey yapılmaması gerekiyor. Yani böyle bir tuzağa düşmemek gerekiyor.
Evet hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da bugün Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bekir Berat Özipek hocamla dünyada göçmenliği konuştuk. Dinimiz döndüğünce naçizane fakat halisane. İnşallah keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.